Ayrım 20, sayfa 368. Anıları yazdıran dürtü. Eski direktör Della Polizia önündeki notları karıştırdı. Adı Hambre de Mar'dı. Gerçekten bir hambreydi. Çevresinde erkek adam diye tanımlanır sevilirdi. Bir zamanların önemli polis müdürü. Ama artık yaşlanmıştı, bir köşeye çekilmiş, olup biteni izlemekle yetiniyordu. Kendisine görkemli anılar yükleyen günlerden geçmişti. Hambre de Mar şimdi anılarını yazıyordu. Bir ihtilal, iki hükümet darbesi yaşamıştı. Her birinde polis müdürü olarak görev almış, daha doğrusu almaya zorlanmıştı. Avrupa ve Kuzey Amerika demokrasilerine hayrandı. Fakat Güney Amerika'nın siyasal ve toplumsal yapısında demokrasi kavramı darbeler demokrasisiyle yer değiştirmişti. Çünkü ordunun kendi yaptığı, hiçbir kurumdan geçirmeden bir anayasa maddesine dönüştürdüğü kurala göre ülkesinde darbe yapma özgürlüğü vardı. Bu özgürlük asla kısıtlanamazdı. Yalın demokrasi anlayışına zıt olduğu asla öne sürülemezdi. Zaten yasalara darbe yapmanın yasaklandığı yazılsa ne olacaktı, ne değişecekti ki? Darbe yapılır, sonra daha çok Kuzey Amerika'daki büyüğün baskısıyla seçimlere geçilir, bir sivil hükümet kurulur, aradan bir süre geçerdi. Bu arada darbe yapma özgürlüğünün verdiği güçle sivil hükümetin darbecilere, halka abuk sabuk gelen kimi eylemleri gözlenir ve... Bir öğle üzeri, artık sabahın erken saatleri de beklenmiyordu. Tanklar kışlalarından çıkar, ana yolları tutar, radyo ve televizyon binalarını basar, hükümet üyelerini toplar, parlamentoyu kapatırdı. Hambre de Mar alışkındı. Tankların palet gürültüleri uzaktan duyulmaya başlayınca polis müdürlüğündeki görevler Hambre'ye hemen sesleri haber verirlerdi. O da içini çeker, yine mi diye sormaz, çalışma masasının bir gözüne duran beylik tabancasını cebine koyar ve hangi kuvvet diye sorardı adamlarına. Aldığı yanıta göre gideceği yeri bilirdi. Otomobiline atlar, darbedeki ağırlıklı kuvvetin ya kara ya deniz ya da hava kuvvetleri karargahına yönelirdi. Genelde kimi göreceğini de bilirdi. Bir general aramazdı, darbe özgürlüğünü daha çok albaya kadar rütbede olanların kullandığını öğrenmişti. O kuvvetin kurmay başkanına gider, tabancasını masaya bırakırdı. Bu yıllar yılı böyle olmuştu. Albay başını kaldırır ve Hambre de Mar'a nedir bu diye sorardı. Tabancam, ne yapayım bunu? Bizde daha mükemmelleri var, işe yaramaz derdi albay. Hambre, polis müdürüyüm, teslim oluyorum. Ola ki ihtilal yönetimi benden de hesap sormak ister ya da yerime başkasını atamayı düşünebilir diye açıklardı. Albay yüzüne bakar, biraz şaşkın. Bana bak Hambre derdi, kaçıncı kezdir bu işleri görüyorsun? Hepsinde de görevini sürdürdün, geçmişini biliyoruz. Dürüst hizmet edeceğinden kuşkumuz yok. Hadi al tabancanı, git bakanlığa görevini sürdür. Hambre hiç ses çıkarmaz, tabancayı cebine koyar, İçişleri Bakanlığındaki odasına döner ve hemen ilk buyruğunu verirdi. Bütün sendikacıları, öğrenci temsilcilerini, gazetecileri, sanatkarları toplayın derdi. Hambre bilirdi ki darbeyi yapan hangi silahlı kuvvetten olursa olsun kimi grupları toplayacak ya da iktidardaki siyasal partinin başkent La Paz, Anka'daki bütün önemli kişilerini, milletvekillerini, hükümet üyelerini tutuklayacak. Ya da tutuklamayacak, Hambre'yi bilgilendirmezdi. Hambre anılarını tarihe bir belge kalsın diye yazmıyordu. Biraz eğlence katmak istiyordu ihtilallere, darbelere. Askeri yönetimde yer alan subayların gazetelerde çıkan resimlerine bakarak halk her birini kahraman gibi görür, alkışlardı. Oysa Hambre yıllarca bu ortamlarda yaşadıktan sonra akıllı, bilge ve gerçekten ülkesine canını verecek olan ihtilalci ya da darbeciler içinde öyleleriyle karşılaşmıştı ki o güne değin hiçbir yazar nedense bu türden olanların yarattığı olayları araştırıp yazmamıştı. Emekli olduktan sonra Hambre son bir müdahaleden sonra darbecilerin gazetelerde çıkan resimlerine bakmış. İçinden bunlardan acaba hangisi halka hiçbir zaman yansımayacak, ne çeşit bir aptallık yapacak diye düşünmüştü. Çok ince, uzun yüzlü, esmer olan mı, yoksa bıyıklı, sert bakışlı şu üst subay mı? İşte o sırada kafasında birden ışık yanmış, Hambre gördüğü darbelerden sonra yazılmamış ama isteyenin inanacağı, istemeyenin inanmayacağı kimi gerçek öyküleri bir araya getirmeye karar vermiş. Bu çabanın hem yararı olacak hem de emeklilik günlerini dolduracaktı. Sandıktan çıkan isim. Usta ellerden çıkmış büyük tahta sandığını açmış, içinden yaşadığı darbelere katılanların fotoğraflarını çıkarıp masasının üzerine yaymıştı. Tabii birinci darbeden işe başlayacaktı. O doğrusu darbe değildi, toplumu sarsan ihtilal niteliğindeydi. Önde gidenlerin her birinin 8x13 ebadındaki fotoğraflarını sıraya koydu. Ayağa kalktı, yukarıdan her birini teker teker yeniden inceledi. İçlerinden öyle birini seçmeliydi ki onun hakkında kamuoyunda oluşan bilge, akıllı, zeki gibi yargıları anlatacağı tek bir olayla ters yüz edebilsin. Daha önemlisi Hambre adamının üstün budalalığını tek olayla sergileyebilsin. İçlerinde böyleleri de var diye düşündürebilsin. Uzun uzadıya baktı resimlere, her birini inceledi, onlarla ilgili anılarını tazeledi. Sonunda bulmuştu. Teyente Koronel Bobo Dardelhay. Bir aviador, havacı, yarbay. Uzunca boylu, sarışın, saçları hafif dökülmüş, gözleri açık renkli soğuk bakışlı. Kimliğinin yanı sıra ilginç bir kişilik. Aklınla, adınla bin yaşa. Bobo Dardelhay yabancı ülkelere gönderilmiş, mesleğini geliştirmesi için oralarda kurslara katılmıştı. Bir Londralı gibi konuşuyor, bir Shakespeare kadar yazmayı beceriyordu. Ama kışla yaşamında gençliğin verdiği hızla gece gezintilerinde İngilizceyi kapmıştı. Daha çok havacılıkla ilgili teknik sözcükleri ezberlemiş, jete bindiğinde yanlış bir düğmeye basmamak, yanlış bir kolu çevirmemek için özellikle bunların İngilizce yazılışlarını gece gündüz yüzlerce kez yazarak iyice bellemişti. Her insanın başkasından zayıf ve üstün gördüğü yetenekleri, merakları vardır. Bobo Dardelhay'ın merakı da sonradan bu üstün niteliğiyle iftihar edecekti. Gizemli, gizli işlerin iç yüzünü öğrenmek, bir bulguyu Güney Amerikalı vasat zekasıyla mantık dizilerine bağlayarak teoriler üretmekti. General olmayı aklına koyduğundan askeri akademide fotoğraf çekmeyi öğreten 2 saatlik kurslara, istihbaratın nasıl yapılacağını gösteren 3 saatlik bir başka kursa, otomobilin nasıl onarılacağını anlatan 1 saatlik bir kursa gitmişti. Zaten generalliğin kapısını açan o akademiden mezun olanlar, bu kursları izlediklerinden fotoğraf çekmede, istihbaratta, otomobil onarımında kendilerini işin ustalarından daha çok bilgili ve becerili sanırlardı. Bobo Dardelhay özellikle istihbarat, hele gizli istihbarat konusunda kendisini herkesten üstün görürdü. Bu yeteneğini keşfetmesine dış ülkelerde başından geçen kimi olaylar özellikle birisi neden olmuştu. Aklına geldikçe kıvanç duyduğu hangar olayı örneğin. O İngiliz nedense tam 3 ay Bobo Dardelhay'a uçağın motorlarını hangi düğmenin çalıştırdığını bir türlü göstermemişti. Başka kıtalardan gelenlerin bilgisiz kalmasını isteyen Avrupalıların o müthiş kıskançlığının yol açtığı bu davranışı Bobo Dardelhay tam 3 ay sonra keşfetmişti. Bir gün Bobo Dardelhay İngiliz'i izledi. İngiliz hangara girdi, kapıları sıkıca kapadı. Bobo Dardelhay hangarın köşesinden sıyrıldı, gürültü çıkarmamaya özen göstererek kapıya geldi. Eliyle yokladı, açamadı. İngiliz'in yine kıskançlık damarları kabarmıştı. Fakat Bobo Dardelhay tedbirli gelmişti. Törpüyü ceketinin iç cebinden çıkardı, hangarın anahtar deliğine soktu ve tam 10 dakikada deliği genişletti. Ceketinin öteki cebinden gemici dürbününü çıkardı, deliğe soktu ve gözünü dürbüne dayadı. İngiliz'in girdiği pilot kabini olduğu gibi sanki 10 santim önündeymiş gibi gözünün önündeydi. Bobo Dardelhay neredeyse sevinçten uçacak, bir zafer narası atacaktı. Ama yüzüne yaşamı boyu yitmeyen o soğuk izlenimleri veren soğukkanlı doğasını asla yitirmemeliydi. Sustu ve bekledi. İngiliz motoru çalıştıran düğmeye elini uzattı. Bobo'nun gözleri bir fotoğraf makinesinin objektifi gibi o anı yakaladı. Düğme gözlerinden güçlü belleğinin zengin hazinesine akıverdi. Ne çare, o sırada müthiş bir gürültüyle hangarla kapısı sarsıldı. İngiliz pilot motorları çalıştırmıştı. Bobo Dardelhay sırt üstü düştü, hemen kalktı, cep kitaplarında okuduğu casusların kıvrak sessiz adımlarıyla koştu, öteki binaya geldi. Kapıyı açtı, tuvalete girdi. Kapıyı kapadı, derin bir soluk aldı. Yüzünü yıkamak için lavaboya gitti ve aynada yüzüyle karşılaştı. Sol gözünün çevresi simsiyahtı. İngiliz pilot motoru çalıştırmış, jet benzinin çıkardığı egzoz dumanı hangarın kapısına olanca gücüyle çarpmış, Bobo'nun genişlettiği anahtar deliğinden sol gözünün çevresine simsiyah büyük bir yuvarlak resmetmişti. Bobo Dardelhay İngiliz pilotu nasıl yendiğini içeren öyküyü arkadaşlarına anlatır, nedense söz sol gözünü çevreleyen o siyah lekeye gelince öykünün o bölümünü hep atlardı. Ama polis müdürü Humphrey Demar arkadaşlarının özel söyleşilerde Bobo'yu biraz Poldi diye tanımlarken anlattıkları bu öyküyü baştan sona bilirdi. Bobo'nun gerçek öyküsü. Bu öykü Bobo Dardelhay'ın geçmişinden belki de fantezi karışığı bir yapraktı. Humphrey'nin yazmak istediği öykü daha yakın günlerle ilgiliydi. Daha canlı ve bütünüyle gerçekti. Bobo'nun fotoğrafını karşısına koydu, bir sigara yaktı ve sonra yazdı. Her ihtilal ya da hükümet darbesiyle iş başına gelen askeri yöneticiler, halk indinde manevi güçlerini pekiştirmek, müdahalenin haklılığını kanıtlayabilmek için devirdikleri iktidarla ilgili söylene söylene ağızlarda eskiyen, ama gazetelerin, muhalefetin bir türlü resmi belgelerle ortaya çıkarmadıkları olayların üstüne giderlerdi. Keyfi idareyi zaten halk bilirdi, dikta heveslerinden örnekleriyle haberliydi. Anayasanın nasıl içe sayıldığını, öğrenci hareketlerinde zorbaca davranış ve eylemler düzenlendiğini halk görürdü. Sivil yöneticilerin yolsuzlukları ayyuka çıkardı. siyasal kanıtlardan çok başta yolsuzluk olaylarının tüm çıplaklığı ile gözler önüne serilmesi darbecilerin önde giden görevleri olurdu. Bir de kadın kız işlerini saptamak gerekirdi. İsa'ya inanan yığınların çarpık bazı seks ilişkilerine merakı zaman olur ki siyasal irdelemeleri bastırırdı. Darbe bir kadroyu saf dışı bıraktıysa halk o kadronun içinde 3-5 kişinin darbenin simgesi olduğunu bilir, darbeciler de geniş kadro yerine simgeleşen bu 3-5 kişinin ipliğini pazara çıkarmaya uğraşırlardı. Bobo Dardelhay'ın içinde bulunduğu konsey, sivil yönetime indirdiği darbeden sonra halkın doğal mantığına uyarak 3 kişiyi gözlerine kestirmişti. Başbakan, İçişleri ve Dışişleri Bakanları. Dışişleri Bakanı Desgraciado Zorde Lurüştü, iç siyasette onu mahkum etmek, Başbakan ve İçişleri Bakanı'yla aynı kefenin içinde suçlamak hayli zordu. Dış siyaset ise daha zordu. Ülkenin ana dış politikası EEUU ile koşuttu. Dış politika Estados Unidos'un, Türkçesi ABD'nin fazla dışında sayılmazdı. Ne var ki Consejo, Dışişleri Bakanı, Desgraciado Zorde Lurüşt'le ilgili söylentileri haftalık dergilerde yazılanları biliyordu. Zorde Lurüşt'ün ülke çıkarlarına aykırı işler çevirenlere hükümetteki nüfuzunu kullanarak yardım ettiği yazılıp çizilmişti. Fakat bu suçlamaların daha önemlisi bir sonucu kulaktan kulağa fısıldanmış, hatta bunları yazanlara da rastlanmıştı. Dışişleri Bakanı Desgraciado, yasa dışı işler çevirenlere yaptığı önemli yardımlar karşılığı olarak Porciento 10 alıyor ve bu paraları Suiza'da, yani İsviçre'de, bir bankada adını açtırdığı gizli bir hesaba yatırıyordu. Bu yüzden Desgraciado'nun halk içindeki adı Bay %10'a çıkmıştı. Darbe Bay %10'un marifetini kanıtlayabilirse bu her açıdan büyük bir başarı olacaktı. Hem yolsuzlukların boyutu açıklanmış olacak hem de Dışişleri Bakanı Desgraciado'nun dış politika anlayışının ipliği pazara çıkacaktı. Consejo konuyu özenle ele aldı. Ne var ki Consejo'nun üyeleri, Bobo dışındaki öteki üyeleri böyle ciddi bir konunun ciddi belgelerle kanıtlanmasından yanaydılar. Çünkü darbeci subaylar ülkeyi gerçekten içine düştüğü açmazlardan çıkarmaya, yeni bir seçim yapılıncaya kadar pisliklerin olanca dürüstlükle saptanarak temizlenmesinden yanaydılar. Dışişleri Bakanı Desgraciado'nun Suiza'da, yani İsviçre'de bir bankada gizli hesabı ve büyük paraları varsa, bunları uluslararası kurallara uygun biçimde resmi yazışmalarla ortaya çıkarmayı yeğliyorlardı. Ancak Suiza bankaları gizli hesapları sahibinin ya da yasal varisçinin izni olmadan açıklamıyordu. Suiza'ya resmi yazılar yazıldı. Suiza'daki büyükelçilik olanca gücüyle uğraştı. Nafile. Suiza bankaları Bakan Desgraciado'nun ne hesabının varlığını kabul ediyor ne de bu hesapta toplandığı söylenen dolarların miktarını bildiriyordu. İşe talip oluyor. Günlerden bir gün başkent La Paz Anka'daki Consejo toplantılarından birinde Bobo Dardelhay söz isteyerek Desgraciado'nun Suiza'daki gizli hesabı ve paraları konusunda doğrudan görev almak istediğini bildirdi. Öteki ihtilalciler cin gibiydiler. Bobo'nun gizemli işleri önemsediğini, istihbarat bilgisinin enginliğine duyduğu güveni bildiklerinden ne yapmayı tasarladığını sordular. Bobo soğuk bakışlarını arkadaşlarında gezdirdi. Etli dudaklı küçük ağzını hafif alayla büzdü. Dökülmeye yüz tutan sarı ince saçlarını eliyle düzelttikten sonra ''Bana süre tanıyın, Desgraciado'nun gizli hesaplarını resmen size kanıtlayacağım.'' dedi. Olaya kapanmış gözüyle bakan ötekiler ihtilalin henüz üstünden bir iki ay geçmişken rastlantı eseri aralarına Consejo'ya aldıkları Bobo Dardelhay'ı kırmak istemediler. Bobo'nun Suiza'daki hesap konusuyla ilgilenmesini kararlaştırdılar. Bobo adamını buluyor. Bobo Dardelhay kolları sıvadı, söylenenleri yazılanları yeni baştan gözden geçirdi ve sonunda bu gizemi, bu önemli sırrı başka yollardan çözmeye karar verdi. Çünkü Bobo'nun arkadaşlarına açıklamadığı bir dayanağı vardı. Desgraciado'nun Suiza'daki gizli paralarının varlığı kamuoyuna gazeteler aracılığıyla yansıdıktan sonra, kerata nereden öğrenmişse, Bobo'nun gizli işleri çözmedeki maharetini keşfeden Don Estafador adında biri ziyaretine gelmişti. Don Estafador, kısaya yakın orta boylu, hafif ince bıyıklı, siyah gözleri fıldır fıldır, şık giyimli, güzel konuşan biriydi. Her ne kadar Estafador adının sözlük karşılığı sahtekar, hilekar idiyse de, görünüşüyle, konuşmasıyla adam hiç de böyle bir izlenim vermemişti Bobo'ya. Çünkü öyle şeyler söylemişti ki, Bobo Dardelhay zevkten dört köşe olmuş, belki de ülkeyi günlerdir uğraştıran en büyük sırrı ortaya çıkaracağını bir anda kavrayarak, Don Estafador'u dikkatle dinlemişti. Üstelik Don Estafador söze güzel bir İspanyolca ile başlamış, Bobo'ya "Excelencia" diye hitap etmiş, "Que estrecha su mano" diye devam ederek saygılarını sunmuştu. "Muy ulistre senyor, pek muhterem efendim. Sizin Dışişleri Bakanı Desgraciado'nun Suiza Bankası'ndaki gizli hesabını kanıtlamaya çalıştığınızı öğrendim. İhtilale naçizane bir hizmette bulunmak istiyorum. Ben ihtilalden önce bu adamın ve özellikle Suiza'daki ilişkilerinin içinde bulundum. Eğer izin verirseniz size bakanın Suiza'daki hesabının resmi belgelerini bulabilirim." Bobo Dardelhay, kudretli kişiliğini ve içinde kabaran heyecanı göstermeyen soğukkanlılığı ile Don Estafador'a soğuk soğuk bakmış, "Nasıl?" diye sormuştu. Kısa, kestirme konuşurdu. Don Estafador'a nasıl sorulmayacaktı. O gereken çalışmayı yapacak, gerekirse Suiza'ya gidecek, ülke içinde uğraşacak ve kanıtları bulacaktı. Bobo Dardelhay, adamın güven veren konuşmasına ve davranışlarına bakarak sonunda olumlu yanıt vermişti. Yalnız Don Estafador'un ufak bir ricası vardı. Bu işler para gerektirirdi. Gereksindiği parayı verirse Bobo Dardelhay'a kısa zamanda istediği bilgileri sunacaktı. Bobo için o sırada paranın önemi yoktu. Sonunda iş bir devlet işiydi. Düşük yöneticilerin ipliğini pazara çıkarmak sorunuydu. Verdirdi pesetaları Don Estafador'a. Bobo ödetiyor. Don Estafador aralıklı sürelerle La Paz, Anka dışında bir kentte Bobo Dardelhay'a uğruyor, çalışmaları hakkında bilgi veriyor ve Bobo Dardelhay'dan gereken zorunlu masraflar için oldukça yüklü paralar istiyor ve gidiyordu. Bobo Dardelhay gidişten çok ama çok umutluydu. Zaferi yakalamak üzereydi. İstediği yüklü paraları çekinmeden, kuşku duymadan hemen ödetiyordu. Kaz gelecek yerden tavuğu esirgeyecek kadar enayi değildi Bobo Dardelhay. Bobo bu arada Don Estafador'dan aldığı bilgilerle Consejo'nun atadığı İçişleri Bakanı ve Bakanlığın İstihbarat Örgütü ile La Paz, Anka gazetelere sızmasını önlediği toplantılar yapıyordu. Direktör della Polizia Hamre del Mar yazdığı anılar bu noktaya gelince durdu. Bir sigara daha yaktı, iskemlesine dayandı. Bir süre düşündü ve gülümseyerek yazmayı sürdürdü. Günlerden bir gün Hamre İçişleri Bakanı'nın odasına ansızın giriverdi. İçeride hem bakan hem de Bobo Dardelhay ile öteki bazı istihbarat elemanları vardı. Toplantı yapıyorlardı. Ama Hamre'nin ansızın odaya girdiğini görünce derhal konuşmayı kesmiş beklemişlerdi. Hamre içeride herkesten gizlenen önemli bir olayın konuşulduğunu anladı. Fakat sormadı da. Söyleyeceğini bakana bildirdikten sonra hemen dışarı çıktı. Hamre yazılarının arasına gizli toplantıyı koyduktan sonra yine Bobo Dardelhay'ın çalışmalarına döndü. Ancak Consejo hayli süre geçmesine karşın Bobo'nun çalışmalarından bir sonuç çıkmadığını görüyordu. Gün geldi Bobo Dardelhay'a artık sonuç getirmesi zamanının geldiği anımsatıldı. Bobo Dardelhay hemen öteki büyük kente uçtu. Durmadan para verdiği, çalışmalarını desteklediği Don Estafador'u çağırdı. Katı ve soğuk sesiyle, "Don Estafador," dedi, "artık zamanı geldi, belgeleri istiyorum." Don Estafador, "Excelansiya," dedi, "buyrunuz baş üstüne, 3 gün bana izin." "Verdim," dedi Bobo Dardelhay, sonuçtan kuşku duymayan bir üst adam, bir kudretli ihtilalci olarak. Don Estafador hemen gitti. Bobo ise ikinci büyük kentin devlete malzeme alımıyla uğraşan Sociedad Anonima'sında, anonim şirketinde beklemeye başladı. Sociedad Anonima, La Paz, Anka'dan bu iş için geldiğinde çalışma merkezi olarak seçtiği kentin gözden uzak yerindeki bir binaydı. 3 gün sonra, tam zamanında Don Estafador çıka geldi. Bobo Dardelhay hemen kabul etti. Estafador çantasını açtı, Bobo'nun önüne kimi belgeler koydu. Hepsi bir Suiza Bankası'nın antetli kağıtları, resmi dekontlarıydı. Bunlarda Dışişleri Bakanı Desgraciado Zorde Lürüştü'nün bankadaki hesap numarası, adına yatırılan paranın bir tarihe göre bir büyük miktarı yazılıydı. Soğukkanlılığını bozmadı Bobo Dardelhay. Don Estafador'a döndü, teşekkür etti. Don Estafador hemen gitti gitti. Bobo Dardelhay uçağa atladığı gibi hızla başkent La Paz, Anka'ya döndü. Zaferini arkadaşlarına anlattı. Şimdi yapılacak tek şey vardı. Eldeki dekontları Suiza'daki bankaya göndermek, resmi isteklere karşın bankanın vermediği belgeleri ülkenin resmi makamlarının ele geçirdiğini bildirerek kafasına çarpmak. Artık her şey gün ışığına çıktığına göre Dışişleri Bakanı Desgraciado'nun çevirdiği işlerden edindiği %10'ların tam miktarının ihtilal yönetimine bildirilmesini istemek. Bobo Dardelhay'ın öteki ihtilalcilere fark atan becerisiyle alınan sonucu pekiştirmek için Don Estafador'un getirdiği belgeler de eklenerek Suiza Bankası'ndan gerçek soruldu. Kısa süre sonra Suiza'daki bankadan yanıt geldi. Hambre keşfediyor. Hamri Demar, Bobo Dardelhay ile ilgili öykünün sonuna gelmişti artık. İçişleri Bakanı'nın odasında Bobo Dardelhay'ın katıldığı toplantıdan çıktıktan sonra düşündüm. Ben içeri girince niçin susmuşlardı? Demek ki önemli hizmetler gören benden saklanacak bir işin peşindeydi. Konseyjo üyesi Bobo Dardelhay. Devletin içinde önemli bir noktada görev yapan birinden devlet içinde yürütülen kimi önemli işlemler asla saklı kalmazdı. Ne kadar gizlerseniz gizleyiniz bir yer vardır. Bir veya birkaç kişi mutlaka neler olduğunu sezecek konumdadır. Orası İçişleri Bakanlığı'ydı. Yani benim çöplüğüm. Adamlarım beni bilirdi, severdi. Ufak bir tur yaptım bakanlık içinde. İnandığı arkadaşlara toplantının içeriğini öğrenmelerini söyledim. Çok geçmeden bilgi geldi. Nedir gizli toplantının, hele Bobo'nun katılmasıyla daha çok ilgi çeken bu toplantının mahiyeti? Dışişleri Bakanı Desgraciado'nun Suiza'daki banka hesabını kanıtlayacak birini bulmuş. Senor Bobo Dardelhay. Kimmiş bu becerikli adam? Don Estafador adında biriymiş, deniz kenarındaki öteki büyük kentte. Neyin nesi bu Estafador, araştırın. Bir süre geçti geçmedi adamlarım yine geldi yanıma. Söyleyin bakalım. İçişleri Bakanlığındaki arşive göre Don Estafador üç kağıtçının biri. Bir sahtekar, bir hilekar. Ne diyecek oldum, sustum. Madem ki Bobo Dardelhay bizden saklı araştırmalar yapıyor, adamlar buluyor, ona inanıyor. Herhalde La Paz, Anka'nın dışındaki büyük kentin polis arşivlerinden Estafador'un gerçek kimliğini sormuştur. Buna karşın bildiği bir şey vardır. Akıllı adam, sonra ihtilalin yöneticilerinden biri. Karışmayın bu işe dedim adamlarıma. Haklı değil miydim? Bobo Dardelhay işi yürüttü, belgeleri almış, Suiza'ya göndermiş. Bizim dışımızda istihbarat yaparak, adamlar bularak işleri çözme becerisini kanıtlamak istiyordu. Varsın, tepe tepe kullansındı. Bobo nasıl oyuna geldi? Hamri Demar, Bobo ile ilgili anısının son satırlarını yazdı. Bobo Dardelhay'ın belgelerine Suiza'dan yanıt gelmiş. Banka bu dekontların kendi dekontları ve dekontlarda yazılı bir hesap numarasının bankada mevcut olmadığını bildiriyordu. Rezaletti tabii. Rezaletin öteki perdesinde Bobo kimliğini araştırmadığı sahtekar Don Estafador'a aralıklarla işi yapması için önemli oranda para da ödemişti. Sonradan öğrendik ki Don Estafador, Bobo Dardelhay'ın artık belgeleri getirme zamanının geldiğini söylemesinden sonra hemen bir matbaaya gitmiş. Suiza'daki bankanın adını taşıyan sahte dekontlar bastırmış. Gerekli yerlerini daktiloyla doldurmuş, bir de Desgraciado'nun adına kayıtlıymış gibi hesap numarası. Getirmiş, Bobo Dardelhay'a vermiş. Hepsi sahte. La Paz, Anka'nın dışındaki büyük kentte büyük gizlilik içinde işler yürüten Bobo Dardelhay'ın aklına La Paz, Anka'da ya da o kentte polis arşivlerinden Don Estafador'un kimliğini incelemek de gelmemişti. Sorsa söyleyecekler ama gizlilik önemli bir zafer kazanma utkusu, engin istihbaratçılık hayali. Sonra bir sahtekarın oyununa gelmek. Hamri Demar anıyı kapatıyordu. Şimdi inanılmaz bu öyküyü okuyanlar, peki Don Estafador'a ne oldu diye sorabilirler düşüncesiyle son bir paragraf açtı. Bobo Dardelhay işin böyle sonuçla bağlandığının ortaya çıkmasını elbette istemezdi. Kuşkusuz Konseyjo'daki onunla yazgı birliği yapan arkadaşları hiç istemezlerdi. Kapattılar. Ama Bobo Dardelhay hemen uçağa atladı. La Paz, Anka'dan sonraki ikinci ama nüfusuyla birinci önemde kente gitti. Sociedad Anonima'ya Don Estafador'u getirtti. Bir güzel dayak. Sonra defol buradan dedi. Bir daha ortaya çıkma. Don Estafador o zaman büyük enflasyon olmadığından büyük miktarda parayı lüplemiş, üstüne dayak yemiş. Ne çıkar? Bobo da adamı mahkemeye verdirip kamuoyuna, halka kendini güldürecek değildi ya. Yıllar geçmiş aradan. Öteki ihtilalciler Bobo Dardelhay'ın bu eşsiz serüvenini bugün anımsamak bile istemezler. Ne de olsa arkadaşları. Ama Hamri Demar çoğunluğu akıllı, sağduyulu, yürekli ve içtenlikleri kesin ihtilalciler arasında işte böyle isminin anlamına yaraşır bir Bobo Dardelhay olduğunu yazmanın hem keyif vereceğini hem de bu türden üstün niteliklerle hala salına salına aramızda gezen ne aklı evveller olduğunu göstermek için yazımlarına bir güldürü anıyla başlıyor. İsteyenin inanacağı, istemeyenin inanmayacağı ilginç bir öykü değil mi? Şuradan buradan. Bir darbeden ibaret kalmak istemeyen ve tam bir despotik rejim kurma niyetini de taşımayan bir askeri müdahale, zorunlu olarak iki hedefe ulaşmaya yönelecektir. 1. Müdahaleyi zorunlu kılan acil politik ve sosyal sorunların çözülmez hale geldiği önceki politik yapının birden sona erdirilmesi. 2. Geçmişin hastalıklarını geri getirme tehlikesi olmaksızın müdahalenin getirdiklerini devam ettirecek yeni bir anayasa sisteminin geliştirilmesi. baskı yani polis ve gizli polis metotları kaçınılmaz olmakla beraber yapıcı tedbirlerle tamamlanmalı ve sonunda polis metotları yerini yapıcı tedbirlere bırakmalıdır. Belli cins politik faaliyeti kanun dışı sayan ve kovuşturulmasını öngören eylemlerin yanı sıra belli cins politik faaliyeti de cesaretlendiren tedbirler alınmalıdır. Örneğin rejimi destekleyen bir siyasal partinin ya da kitle örgütünün kurulması gibi. İlk aşamada baskı tedbirleri kaçınılmaz bir öncelik taşır. İyi organize edilmiş bir istihbarat servisinin varlığı, yalnızca baskı eylemlerinin etkinliği için değil, yapıcı bir iktidar temelini doğru tahlil edebilmek için de mutlak bir zorunluluktur. Amaç her türlü örgütlenmiş politik faaliyeti dağıtmakla yetinmeyip, her türlü yıkıcı ve bükülücü eylemi de kanun dışı kılmaktır. Bunun metotları kanun gücünde kararnamelerdir. Bu kararnameler yönetime yeterince geniş takdir hakkı kalması için genel ifadelerle kaleme alınmalıdır. Bütün toplu yürüyüşler izne bağlanmalı, sokak gösterileri yasaklanmalıdır. İstihbarat tüm güvenlik sistemini sinir merkezi gibi çalışmalı ve bir örgütte toplanmalıdır. Basın kontrol altında tutulmalıdır. Politik faaliyet tekelinin verdiği avantaj, askeri müdahalenin mirasçısı olan siyasal partinin anayasa sistemi içinde tek egemen parti olmasını sağlama yolunda kullanılmalıdır. The Game of Nations, Miles Copeland. Bizi ilgilendirmeyen işlere biz karışmayız. Bana partiyi kur dediler, ben de kurdum. Teşkilat için memleketin dört bir yanından talep var. Çabuk kurulur. Seçimlere gelince o benim meselem değil. Onu beni buraya getirenler düşünsün. MDP kurucusu emekli orgeneral Turgut Sunalp. ABD eski Dışişleri Bakanı Alexander Haig Ankara'ya beklenmedik bir ziyaret yaptı. Haig Evren'le görüştüğünde Özal'ın seçimlere katılmasının şart olduğunu ve ABD yönetiminin isteminin bu olduğunu Evren'e iletti. Gazeteler. Cumhurbaşkanı olsun ya da olmasın Özal'ın yerini kim doldurabilir? Gazeteci Cüneyt Arcı Yürek, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin bu soruya cevap olacak bir arayış ya da değerlendirme çabası içinde bulunduğunu bildiriyor. Arcı Yürek, Ankara'nın deneyimli gazetecilerinden biridir. Kulislerde konuşulanları iyi izler, havayı iyi koklar. Aldığı bilgileri kulis istihbaratı olarak sunan Cüneyt Arcı Yürek, ABD'nin Özal'ın yerine Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz ile Milli Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel ve İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'ı değerlendirdiğini yazıyor. Bu değerlendirmeye göre Mesut Yılmaz yeterli görülmemiş. Hasan Celal Güzel de milliyetçi muhafazakar akımlarla fazla ilintili bulunduğu için şansı yokmuş. Bir süre önce yaptığı ABD gezisinde olağanüstü ilgi gösterilen Bedrettin Dalan'a daha fazla şans tanınıyormuş. ABD yönetimi gerçekten Özal'dan sonra Türkiye'nin siyasi lideri kim olabilir arayışı içinde mi? Kulis istihbaratı gerçeği ne kadar yansıtıyor? Böyle haberlere ya da kulis söylentilerine insan kulağını kapatamaz. Çünkü ABD Türkiye'nin iç işlerine karışmaya çok meraklıdır ve bu konuda çok sabıkası vardır. Emekli Orgeneral Turgut Sunalp 12 Eylül döneminde Kanada Büyükelçiliği'nde görev süresini tamamlayıp İstanbul'a döndü. Henüz siyaset açılmamış. Cumhurbaşkanı Evren Sunalp Paşa'ya parti kurma görevini vermemişti. Bazı yakın arkadaşları dışında hiç kimse Sunalp'in siyasete girebileceğini düşünmüyordu. 1982 yazının sonunda bir gün Amerikalı bir diplomat randevu alarak Sunalp Paşa'nın evine geldi. Konu Türkiye'nin siyaseti ile ilgiliydi. Amerikalı diplomat Paşa'ya parti kurup iktidara geldiği takdirde ABD ile ilişkilerinin nasıl olacağını sordu. Hükümet ABD'nin politikalarını destekleyecek miydi? Turgut Sunalp soruyu genel çerçeve içinde cevaplandırdı. Söylediği sözler diplomatı memnun etmedi. Amerikalı partiniz muhalefette kalırsa tutumunuz ne olur diye sordu. Sunalp henüz parti kurma kararında olmadığını söylemekle birlikte yapıcı bir muhalefet anlayışını benimsemek gerektiğini bildirdi. Amerikalı diplomat bir kez daha Sunalp Paşa'nın İstanbul'da Moda'daki evini ziyaret etti. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra Sunalp bu diplomatın Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın yani CIA'nın adamı olduğunu öğrendi. 1983 baharı ve yazı Türkiye'de siyasi teşkilatlanmanın en yoğun olduğu dönemdi. Necdet Calp Halkçı Partiyi, Turgut Özal ANAP'ı, Turgut Sunalp Milliyetçi Demokrasi Partisi'ni kuruyorlardı. Esas rekabet ANAP ile MDP arasındaydı. İki sağ partinin oyları böleceği ve Kasım ayında yapılacak seçimden güçlü bir iktidar çıkmayacağı endişesi vardı. Bu değerlendirmeler en fazla Milli Güvenlik Konseyi'ni etkiliyordu. Cumhurbaşkanı Evren'le arkadaşları Özal hakkındaki tereddütlerini saklı tutuyorlardı. ANAP'a yeşil ışık yakılmayacağı söylentileri yaygındı. Konseyden iyi haber alanlar işin sonuna doğru Özal'la ilgili bir raporun piyasaya sürüleceğini bile söylüyorlardı. Konseyin parti kurucularını ve adayları veto dahil geniş yetkileri vardı. Nitekim bu yetki kullanıldı ve İsmet Paşa'nın oğlu Erdal İnönü'nün genel başkanı olduğu SODEP seçime sokulmadı. MDP seçimi nasıl kazanacak diye sorulduğunda ANAP kapatılacak, oyları MDP toplayacak deniyordu. İşte o günlerde Beyaz Saray çok önemli bir adamını Washington'dan Ankara'ya gönderdi. Alexander Haig 4 yıldızlı general olarak NATO'da başkomutanlık yapmış, daha sonra Dışişleri Bakanlığı'na gelmişti. ABD'nin eski Dışişleri Bakanı olarak ağırlığı vardı. NATO eski başkomutanı olarak da Cumhurbaşkanı Evren'le tanışıyordu. General Haig Ankara'da Evren'le konuştu ve Avrupa üzerinden döndü. Bir süre sonra Beyaz Saray'ın bu önemli adamını neden Ankara'ya gönderdiği anlaşıldı. Alexander Haig Türkiye'den dönerken Frankfurt'ta Alman sosyal demokratlarıyla konuştu. General Alman siyaset adamlarına şu açıklamayı yaptı. Benim Ankara'ya gidiş nedenim seçimlerle ilgili. Son zamanlarda Özal'ın seçimlere sokulmayacağına, onun engelleneceğine dair bize raporlar geliyor. Ben Cumhurbaşkanı Evren'e Amerikan yönetiminin ricasını ilettim. Özal'ın seçimlere girmesinde bir engelleme olmaması gerektiğini, bunun demokrasi açısından şart olduğunu söyledim. Çok ilginçtir. General Haig ANAP'ın seçimlere sokulmasının demokrasi açısından şart olduğunu söylüyor ama SODEP ve Doğru Yol için aynı tavsiyede bulunmuyor. Tabii Washington demokrasi aramıyor. Böyle endişeleri olsa seçimden önce siyasi yasakları kaldırın derlerdi. ABD'nin Türkiye'nin iç işlerine müdahalesi sadece bu olaylardan ibaret değildir. Beyaz Saray Türkiye'de iktidar değiştirmek, iktidarları yönlendirmek, bazı Amerikan yanlısı kişilerin önemli yerlerde görev almasını sağlamak konusunda bir hayli sabıkalıdır. Bunu anlamak için 1960-1983 arasında Türkiye'de gelişen siyasi olayları ve iktidar değişikliklerini hatırlamak yeter. Beyaz Saray sadece Türkiye üzerinde değil, askeri ve ekonomik yardım yaptığı, ittifak bağıyla bağlı bulunduğu tüm gelişmekte olan ülkelerde gizli ya da açık biçimde olaylara müdahalede bulunmayı kendisi için hak sayar. Bu gerçekler bilindiğinden ABD'nin ileride Özal'ın yerine kim gelebilir, kime yatırım yapmak gerekir şeklinde bir arayışın içinde bulunduğu yalanlanamaz. ABD'nin Türkiye'nin iç işlere karışmasını en aza indirecek tek yol demokrasinin iyi işlemesidir. Ekonominin ABD'ye en az muhtaç olacak duruma getirilmesidir. Muammer Yaşar. ANAP'ın seçimlere katılma izini Cumhurbaşkanı Kenan Evren'den eski NATO Başkomutanı ve ABD Dışişleri Bakanı Alexander Haig'in aldığı şeklindeki değerlendirmelerin gerçekleri yansıtmadığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı basın danışmanı Ali Baransel bu konudaki bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Alexander Haig'i 13 Mayıs 1982 ve 12 Eylül 1983 tarihlerinde olmak üzere iki defa kabul ettiğini hatırlattı. Baransel şöyle dedi. Halbuki ANAP 25 Temmuz 1983 günü alınan 99 sayılı Milli Güvenlik Konseyi kararı ile 30 kurucu üyesini tamamlayan MDP ve HP gibi seçimlere katılmaya hak kazanmıştı. General Haig ise bu tarihten yaklaşık 1,5 ay sonra Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmişti. Bu durum karşısında General Haig'in Sayın Cumhurbaşkanımızdan ANAP'ın seçimlere katılması için ricada bulunması düşünülemez. 5 Şubat 1989. Her ordu komutanlığının en küçük taburuna kadar bir istihbarat subayı vardır. 1960'tan itibaren geliştirilen bu yöntem ilk başlarda dış güçlere karşı kurulmuştu. Ancak zamanla ordu politikaya karıştıkça ister istemez toplumun nabzını dinlemek için de kullanılır olmuştur. Toplanan bilgiler genel kurmaya yansıtılırdı. Mehmet Ali Birand. Madanoğlu'nun söylediği gibi Amerika 27 Mayıs'tan sonra kurulan iktidarlar zamanında orduya kızmaya başlamıştır. Amerikan yardımı dolayısıyla Türkiye'ye gelen yardım kurulları, alaylara kadar tayin edilen askeri müşavirler ve memleketin her tarafına dağıtılan gönüllü hemşireler vardı. Amerikalıların tutumuna karşı katı tavır alan bizimki gibi bir kısım general de tesir edilerek emekli edilmişlerdir. Faruk Güventürk. Yabancı adamın elinde imkan var, girmiş içime. Antifitne benim içimde. ABD bir albaylar cuntası ile istediğini yaptırabiliyorsa, albaylar cuntası ABD için biçilmiş kaftandır. Eğer ABD bir erim hükümetiyle haşhaşı men ettirebilecekse, Türkiye'nin layık olduğu idare erim hükümetleridir. 12 Mart'ta SİHA vardır, hem de büyük ölçüde vardır. İhsan Sabri Çağlayangir. Batur'un, Muhsin, söz konusu toplantı sırasında ABD'de yaptığı temasların nasıl bir hava içinde geçtiği yolunda sorduğumuz soruya verdiği yanıt bir bakıma çok anlamlıydı. Benim onuruma verilen bir kokteylle Orgeneral Ryan, ABD Hava Kuvvetleri Komutanı ile baş başa olduğumuz bir sırada bana Türkiye'deki olaylar hakkında bazı sorular sordu ve sözü getirip siz askerlerin bir müdahalede bulunmasının tam zamanı olduğunu düşünmüyor musunuz gibi bir niyet yoklamasında bulundu. Ben de açık vermeyen bir mukabelede bulundum. Orgeneral Ryan'ın bu sorusu bize çok garip görünmüştü. ABD'nin ünlü ve güçlü SİHA örgütüyle kuşkusuz Türkiye'de ve Türk Hava Kuvvetleri Komutanı ve silahlı kuvvetlerimiz içinde etkinliklerin ortak lideri durumunda bulunan Batur'a imada bulunacak derecede bir askeri müdahale yapılmasına da istekli miydi? Belleğim beni yanıltmıyorsa 12 Mart muhtırasının verilişine ön alan hafta ya da haftalar içinde SİHA Başkanı Richard Helms Tel Aviv'den ülkesine dönerken açıklanmayan kısa bir ziyaret için Ankara'ya uğramış ya da başka bir deyimle Ankara'dan geçmişti. Sonradan öğrendiğimize göre tabii bunu doğrulamak olanağına o gün sahip olmadığımız gibi bugün de sahip değiliz. Görüştüğü ilgililere bir liste vermiş, vakit geçirilmeden orduda ekarte edilmesi gereken subaylardan söz etmiş. Ancak böyle bir tasfiye operasyonunun kamuoyunda yapacağı çalkantı dikkate alınarak listede adları yazılı ama en üst düzeyde bulunan komutanların şimdilik yerlerinde kalmaları gereği vurgulanmıştı. 12 Mart'ta emekliye sevk edilen General Celil Gürkan. 12 Eylül'den kısa süre önce darbe dönüşünde hemen yapılacaktı. Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya'ya ABD Milli Güvenlik Uzmanı Paul Henze'ye yanaştı. "Umarım Türkiye'de durumun kontrolden kaçmasına izin vermezsiniz." Şahinkaya geniş gülümsemesiyle Türkçe yanıtladı. "Merak etmeyin." "Paul Henze, seninkiler nihayet yaptılar. Your boys have done it." "Kim bizimkiler?" "Senin generaller Türkiye'de darbe yaptılar." "Öyle mi? Çok memnun oldum." Derin bir iç çekti. 8 aydır bekliyordu bu anı. Henze'nin Beyaz Saray'a sunduğu rapordan. Askerler yeni anayasayla başkanlık sistemini geliştirip Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini artıracaklar. Yeni seçim ve parti kurumlarıyla da eskisi gibi büyük partilere çoğunluk verici bir sistem oluşturacaklar. TSK'nın bu müdahalesi desteklenmelidir. Paul Henze'nin Türkiye'de pek sevilmediğini söylüyorum. Aydın Yalçın, Henze tam manasıyla bir Türk dostudur diyor. Dışişlerine soruyorum, sefirle konuşuyorum. Henze'nin ne kadar Türk dostu olduğunu onlar da söylüyorlar. Henze'nin yeni forum abonesi olduğunu da Aydın Yalçın'dan öğreniyorum. MİT raporu başbakanın işidir. Bu rapor referandumu başarısız kılmak için özel tarafından hazırlatılmış ve sonra da basına sızdırılmıştır. Belge elimizdeydi, sustuk. 2000'e doğru dergisi 11 Aralık 1987. Bu rapor Üruh'un Çankaya yolunu kapama planıdır. Emekli Orgeneral Turgut Sunalp.